Kafes Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz yok ama klasik setup'ımıza geri döndük. Bu haftaki konumuz dövüş sporları ve din ana başlığında düşündük. Ve aslında bu konu içerisinde hem sporcuların kendi dindar kimlikleriyle sporcu kimliklerini nasıl harmanladıklarını hem de Uzak Doğu dövüşleriyle birlikte jiu-jitsu'yu veya diğer spor branşlarının kendi ritüelleriyle nasıl bir din olarak ele alınabileceğini konuşacağız. Bu açıdan da biz aslında biraz Burak'la önceden konuştuğumuz için oraya geri dönmek istiyorum. Çünkü şey gibi bir şey dedin abi sen. Bir
yakma beni. Yak şey gibi şimdi ne dedim acaba şimdi?
Dur o yakacak.
Çok hassas bir konu olduğu için öncesinde evet tabii ki konuştuk. Elimizden geldiği kadar da kendi fikirlerimizi bir şekilde kestim seni kusura bakma anlatmaya çalışacağız. Ben kendi seyahatim içinde bu yola çıktıktan sonra bu sporla ilgilenmeye daha ciddi olmaya başladıktan sonra çok fazla bu konu benim önüme geldi ve bununla alakalı çok fazla sorunlar da yaşadım. Sorun yaşayan insanlarla da tanıştım. Bunun biraz da aslında bu konuları konuşamamakla alakalı olduğunu düşündüğüm için böyle bir setup'ta bunun açık açık konuşulması gerektiğini düşündüm. Geçenlerde de bir Clubhouse odası açtık bununla alakalı konuşmak için. Ama çok doğal olarak insanlar hani aşırı dikkatli ve çok çekinerek konuşuyorlar konu din olduğu için. Hak veriyorum da aslında çok normal. Dediğim gibi yani kimseyi kırmadan ama bir yandan da kendi fikirlerimizi de olması gerektiği gibi masaya yatırıp konuşabilecek bir ortam sağlamamız lazım bence. Ancak bu şekilde yaptığımız işi daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Orta yol bulma ve iletişim açısından nasıl nerelerde bazı şeyleri konumlandırırız. O yüzden böyle bir bölüm çekmek istedim. Suçlusu benim yani. Sor şimdi.
Yok, şeyden alacaktım biraz. Bu sen dedin ya abi bir askeri disiplinler var.
Evet.
İnsan ömrünü başka türlü bir şekilde ele alan.
Evet.
Bir de daha keşişlerin yaptığı spor sanatları var ve onların bütün o yaklaşımları falan farklı. Biraz
tabii.
Belki oradan başlayıp hani o bana anlattığın o güzel bölümü seyircilerle paylaşırsan.
Aynen öyle. Şimdi yapı olarak baktığınızda bir Brezilya Jiu-Jitsu'yu örnek olarak alalım. Bir de mesela Muay Thai'yi örnek olarak alalım. İkisi de çok etkili disiplinler. İkisini de biz kullanıyoruz. Ama yapı olarak gelenek ve geçmişlerine baktığınız zaman çok büyük farklılıklar var içeride. Şimdi Muay Thai bir ordu disiplini aslında. Siyamların ordularına eğittiği bir disiplin. Orada yaş beklentisi 20 ile 30 yaş arası bu adamlar gençken hayatlarını ya o orman şartlarında ya da savaşarak başladıkları için kaybettikleri, ustalık zamanının o yüzden çok kısıtlı olduğu yaşa bağlı olarak bir disiplinden bahsediyoruz. Şimdi ben iki disipline de hakim olduğum için ikisi benim ana disiplinlerim. Muay Thai ile başlayıp sonra Brezilya Jiu-Jitsu'ya geçmiş biri olarak. Şimdi Muay Thai'nin yapısını biliyorum. Muay Thai tabii ki birçok derin teknikleri var, detayları var. İşte striking, vuruş disiplinleri arasında çok böyle aslında daha derin kültürü olan bir dövüş sanatı, dövüş becerisi. Ama bakıldığında böyle biraz dama gibi, satranç gibi değil. Çünkü orada farklı bir arka planda bir yapı var. Mesela tekme atıyorlar ama kaval kemikleriyle vuruyorlar. Çünkü insanın bacağının orada bir kıymeti yok. Aslına bakarsan o dönemde aslında dizinin kopması ya da sakatlanması çok daha büyük bir problem. Çünkü adam avlanacak, ormanda yürüyecek, kilometrelerce teçhizat ıvır zıvır taşıyacak üstünde. Hani vücudunu şimdiki gibi böyle gidip de yani abi acı bademe gidip de bir bayağımı, bağımı falan tekrar taktırayım şuradan parça. Öyle bir şeyler yok. O yüzden o zaman sakatlanmak belki de bir hayatını çok daha erken bitirmek anlamına gelebiliyor. O yüzden yapı olarak baktığında işte dirseklerle, yumruklarla vurulması, tekme atılması ve bunların sadece belirli kombinasyonlarla yapılması ve bunun tamamen hız, güç ve zamanlamayla olması biraz da ordu sisteminin yapısıyla alakalı bir durum. Yani kalan sahalar bizimdir deyip 5000 tane savaşçıyı gönderiyor adamlar. 2000-3000 kişilik orduları yeniyorlar yani. O bambaşka bir şey. Etkili mi? Etkili tabii ki ama yapı olarak çok farklı. Şimdi Brezilya Jiu-Jitsu'ya bakıyoruz. Brezilya Jiu-Jitsu'da olay çok daha farklı. Bir kere silah kullanamıyorlar. Rahip kısmı. Ve etle çok fazla beslenmiyorlar. çok fazla sebze yiyorlar. Çok fragil yapıları küçük adamlar bunlar. Ve teknik daha uzun yaşıyorlar. Rahip işte kısmı. Japonya'da Shinto'lar falan. Bunlar böyle daha hani zaman harcayan detaylara bir disiplinin etrafında evolve etmesi çok normal Brazilian Jiu-Jitsu'nun. Böyle insanlar oldukları için. Onun için yapı olarak baktığın zaman biri uzun ömürlü, daha teknik detay, insanın daha kıymetli olduğu, hayatının ömrünün olduğu, daha az güç, daha az fiziksellik kullanmak zorunda kalan bir sınıfın yarattığı bir disiplin. O ikisi birbirinden çok farklı diyeyim.
Evet, abi,
İki ana dil gibi, yani dal gibi düşünebiliriz. Aslında bu ayrımı diğer bütün disiplinlerde yapabiliriz. Yani şunu görmek lazım. Ne zaman bir disiplin çok böyle geleneğe kaçmışsa, bu zamanlara geldiği zaman o kadar çok o geleneklerin korunduğunu görüyorsun. Çünkü insanları orada tutmak için o ritüellere ihtiyaç vardır. İnsanoğlunun bu ritüele ihtiyacı var yani. Ne kadar gerçekçiyse de o ritüelleri sınıflara göre değiştiren bir yapı görüyorsun. Yani yine orada bir ritüel sistemi var ama o kadar değil. Yani ninjutsu'da gördüğün ritüellerin, selamlamaların falan büyük bir kısmını bugün bir güreş akademisinde görmezsin. Ya da bir Brezilya Jiu-Jitsu akademisinde görmezsin.
Yani ben tam oraya gelecektim abi. İhtiyaç yoktur. Aslında yani. Muay Thai'de de tabii ki Jiu-Jitsu gibi veya bir keşiş sporu gibi belki bir din var, bir hiyerarşi yok ama aslında onların da böyle bir dans ritüelleri var. Yani aslında bu tarz bütün öğretileri...
Muay Thai mi diyorsun?
Evet.
Muay Kuru.
İşte bilmiyordum ben.
O da dini bir şey. Tabii.
Aynen, böyle hep bir şir motifle onu aslında kıymetlendirmek, onu bir
şeyleri
yerden
biliyor
daha
musun?
Mistikleştirmek.
Niye kollarına taktıklarını? Onlar da muskalar, onları da rahipler yazar. Aslında savaşçı sınıfının, savaşa gitmeden önce rahiplerin kutsadığı bir şeydir o. Çoğu insan ama şu anda ona bir işte şeyden
pazarlama şeyi
muaytayshop.com falan gibi yerlerden alıp tak koluna takıyor, böyle güzel gözüküyor diye, de onun aslında çok daha farklı bir anlamı var ya. Yani.
Ama şu ritüeller aslında bir tür, bugün bence tam aslında aynı yere geliyorduk. Kıymetinin parçasından ziyade pazarlanabilirliğini besleyen şeyler gibi
tabii
geliyor. Yani
işte
aslında bir tür oyun, aynen.
Tabii.
Bir tür oyun gibi ve o kıymet de gidiyor. Öte yandan da biraz şimdi oraya gelecektim. Pek çok uzak doğu dövüş sanatı da, özellikle mesela Çin'de bir o troll abi var, MMA dövüşçüsü, böyle kilolu da biri. O bütün geleneksel Çin
troll abi.
Ama gerçek bir troll
biliyorum
ya.
Onu.
Yani o kesin, bakın şimdi adını hatırlamıyorum da, bu şeye savaş açmıştı. Geleneksel Çin dövüş sporlarının sadece kandırmacıdan ibaret olduğunu ve aslında günümüzde geçerli olmadığını. Çünkü herhangi bir şeyin 2000 yıl öncesinin 2000 yıl sonrasından daha iyi olabileceğini, yani sabit kalan bir şeyin etkin olamayacağını kanıtlamak için böyle bir yola gitti. Onun da temelde aslında şeyi şuydu, ispat etmeye çalıştığı şey. Diyor ki adam, ben bir yıl MMA çalışmayayım, aşırı geride kalıyorum şeylere göre. Çünkü sürekli kendini geliştir, sürekli
tabii
güncel olman gerekiyor. Sen 2000 yıl önce yaptığın şeyle beni nasıl yeneceksin diyor basitçe.
Bir de
yani
2000 yıl önce yaptıklarının bu olduğunu nereden biliyorsun?
Tabii o da gel.
Yani çünkü bilgi zamanla bozuluyor. Jenerasyondan jenerasyona geçerek bozuluyor. Herkes bir anda kendi, mesela bir akademi düşün, ne öğretiyorsa öğretsin. Hı hı. Bir tane öğrencisi var. Diyor ki 20 kişinin arasında bu diyor benim diyor lineage'ımı, soyumu devam ettirecek. Eğitim diyor sorumlusu bu yapıyorum. Bu adam en iyi dövüşçü olmayabiliyor her zaman ama en iyi eğitmen oluyor, en iyi gözlemci oluyor, en iyi bir sonraki adımı o geçirecek oluyor, bir sonraki dövüşçü sınıfını. O yüzden onu seçiyor. Ama tabii bu sırada o 20'sinin arasından 5 kişi gidiyor ki ben de hoca oldum lan diyor. Gidiyor şurada bir tane akademi açıyor, orada bir tane akademi açıyor. Bazıları daha iyi pazarlamacı oluyor ki yanılışın doğası böyledir. Sonra bir bakıyorsun, belki 5 detaylı bir tekniğin sadece 2 detayını aktarıyor. Aktardığı kişi de bir detayını aktarıyor, o da öyle aktarıyor falan. Ya böyle üç jenerasyondan sonra oyun tamamen değişiyor ki biz binlerce yıl falan diyorsun,
evet,
yani
evet.
Bambaşka bir şey haline
ya
gelen disiplinler var yani.
Kesinlikle öyledir. Bir de zaten bu bahsettiğimiz uzak doğu disiplinleri bir tür aslında koreografiye dönmüş.
Hollywood.
Aynen, böyle Hollywood bile belki şey, hani yani çünkü mesela Aduket falan atıyor enerji gönderiyor.
Martial art ve martial skill, daha önce konuşmuştuk bunu. Dövüş sanatıyla dövüşme becerisi birbirinden farklı şeyler. Brezilya Jiu-Jitsu bir martial skill, bir dövüşme becerisi. Martial art değil. Tabii ki sanat diyebilirsin buna yani. Hani sanatsal bir kısmı tabii ki var. Ama bu bir beceri. Bir yetkinlik veriyor kişiye yani. Ve bunun bir sporu var. Bir savunma amacı, savunma sistemi olarak kullanılabiliyor. Ya yani orada bir şey var. Gölge boksu yok sadece yani.
Tabii tabii tabii. Bir de bence zaten şey gibi de abi. O senin dediğin yere geri döneceğim ama çok haklı bir şey söyledin orada. Aslında etkinliğine dair saygınlığını yitirince başka türlü bir saygınlıkla, koreografilerle işte...
İşte özel kıyafetler, işte, üniformalar, işte yamalar. Bizdeki mesela üniforma değildir. Bizdeki araçtır. Biz kimonoyu bir araç olarak kullanan çok az disiplinden bir tanesiyiz. Tutuyoruz, onunla boğuyoruz, kontrol ediyoruz vesaire. Onun için kalındır bizim kıyafetlerimiz. Ama bunu üniforma olarak kullanan insanlar var yani.
Evet, hani hiçbir...
bir amacı yok ama orada. Çünkü o bir kimlik kazandırıyor sana. Bir aidiyet hissettirtiyor. İşte öyle olmak zorunda. İşte belli bir selamlama sistemleri var. Bir fotoğraf var. Fotoğrafın önünde eğiliyorsun, kalkıyorsun falan. Hani benim bu düşüncemin tarzında olan çok insan var yani. Diyorlar ki bir sistem var. O bir gelenek. Biz bu geleneğe uyalım. Ben buna inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Onun için bizim binlere mesela eğilip saygı gösterip giren de var, girmeyen de var. Ben kimseye ya binlere saygı göstereceksin demiyorum. Binlere saygı göstermek çünkü benim için ben bir şey anlatırken ses yapıp başkasıyla konuşmamak, telefonla oynamamak falan gibi aslında fonksiyonel bazı gelenekler. Yani bizim içeride yarattığımız her kural daha iyi jiu-jitsu yapmamızı sağlayacak kurallar. Daha başarılı, daha verimli çalışmamızı sağlayacak ve minderdeki diğer insanların hakkını da koruyacak bazı kurallar. Bunların büyük büyük kısmı da hijyen kuralları mesela. Hani ama şu değil. Bunu yap. Niye yapıyorsun? Çünkü yapıyoruz. Yani bu bana çok mantıklı gelmiyor. Özellikle aplikasyonu çok ciddi böyle Brezilya Jiu-Jitsu MMA gibi olan işlerde. Yani tabii ki saygı gösterirsin. Abi, merhaba hoş geldin abi. Merhaba hocam hoş bulduk falan. Hocam demesen de olur. Yeterli yani. Herkes ne yapması gerektiğini bilir gerçek bir restoranın içinde. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
Peki şey hakkında ne düşünüyorsun abi? Bunun uzak doğudan kopan jiu-jitsu'nun aslında Brezilya'da biraz daha böyle hem sokak dövüşü gibi valetudo'da falan da kullanılmasıyla aslında bir tür değişime uğruyor. Ama şey de bana çok ilginç geliyor. Aslında o Gracie'ler de bir tür kendi formlarında bir tırnak içinde din, tarikat
gibiler.
Evet. Hani beslenme söyleyeyim tarzlarından yani. Şey ne kadar? Evet. İşte nefes egzersizleri, tabiatla kurdukları ilişki falan. Yani bir şekilde aslında bu dövüş sanatları da dinleşiyor yani.
Dinleştirirsen dinleşiyor. O biraz lidere bağlı. Hı hı. Bizi yaptığımız... insanlar çok zayıf olabiliyor. Hı hı. Ve bağlılığa ihtiyaç duyabiliyorlar. Yönetilmeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Onlara bir şey söylüyorsun, yapıyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Bizim gibi pozisyonda olan insanlarla otorite figürü olarak bazılarının problemi olabiliyor. Bazılarının olumlu olabiliyor, bazılarının negatif olabiliyor. Bazılarıyla hani daha böyle mesafeli ama yakın bir ilişkimiz oluyor. Bazıları da çok yakın olmak istiyorlar bize. Orada bir sen figürsün ve nasıl yönetiyorsan o ilişkiyi o biraz da öyle gidiyor gibi bir durum var. Yani Gracie ailesini Gracie olmamasına rağmen adını soyadını Gracie yapan insanlar var Brezilya'da. O klanın içinde olmak için. Zamanında böyle bir apartman tutup içinde komple beraber yaşadıkları böyle bahçesinde böyle 30 tane 40 tane kimonunun aynı anda kuruduğu ve otobandan geçerken işte bakıp da insanlar orası deli hastanesi mi acaba falan diyorlar. Şu beyaz şeyleri görünce böyle. Öyle hikayeler var yani. Hani burada bu konuyla aslında konuşacak en iyi konuşacak kişi Robert Drysdale olurdu. Bize bir hikayeler anlattı. Ben anlatamam yani şu anda. Ayıp olur. Söz verdim anlatmayayım diye ama yeni bir kitabı var ve yeni bir dokümenteri çıkartıyor Jiu-Jitsu'nun tarihiyle ilgili. Bizim de birçok bildiğimiz doğrunun aslında doğru olmadığını falan anlatıyor. Bir sürü röportajlar vesaireler var. Yani evet o tarafa götürülebilir bu iş. Götürülmeli mi? Bence götürülmemeli bana sorarsan. Hı hı. Yani biz bunu bir spor olarak keyifli bir şey olduğu için yapıyoruz. Kültür işi bu. Bir bilim aynı zamanda. Devamlı gelişen, kendini yenileyen bir iş. Onun için ben kesinlikle minderin steril olması gerektiğini düşünüyorum. Hem kendi için de steril olması gerektiğini düşünüyorum. Hem de diğer kişilerin ne dine aitse, ne inanca aitse, inançsızsa vesaire ne olursa olsun bunu mindere taşımalarının kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Burası çünkü bir birleşme, ortak bir merkez. Ve burası Brezilya Jiu-Jitsu ise Brezilya Jiu-Jitsu, MMA ise MMA. Burada başka bir öğreti var ve bu öğretinin de suistimal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir başka bir yapıya sokup da hani bu da bir böyle bir şeymiş gibi. Anlıyor musun?
Anladım. Peki bunun tam olarak eksisini nerede görüyorsun abi? Yani şeyden bahsediyorum. Mesela salonun kendi dayattığı bir şey olmamalı diyorsun. Gracie'ler veya atıyorum başka türlü bir kurum gibi. Ama aslında bireysel olarak birinin kendi dini anlayışını da buraya getirmemesini de önemsiyorsun değil mi yani?
Dini anlayışı getirmek başka, dini pratiği getirmek başka.
Hı hı.
Dini anlayışını...
Pratiği de bahsediyorum.
Şimdi bizim minderimizde bir kural vardır yıllardır. Ben hep söylerim, bir daha söyleyeyim. Bizde din konuşmak yasaktır. Futbol konuşmak da yasaktır. Ben Galatasaray-Fenerbahçe mevzusu yüzünden iki öğrencimin tartıştığını ve bir tanesinin bir gelmemeye başladığını falan gördüm yani. Böyle fanatik adam ya, anlatabiliyor muyum? Böyle tartışıyorlar. Abi, öyle de böyle de falan. O öyle çaktık, böyle çaktık falan. Yani bunun yeri değil burası. Şimdi futbol seyretmek istiyorsan git, stadyum var. Namaz kılmak istiyorsan benim minderimde kılma abicim. Bak karşıda cami var. Yani burada mesela işte şey de yapamazsın. Burada Budist de gelip ayin yapamaz. Yani burası yeri değil. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Eğer burada birine şunu yapmasına izin veriyor olursam öteki de ben niye bunu yapmıyorum der. O onu yapar, o onu yapar, o onu yapar. Sonra onlar karşılıklı tartışabilir. Yani burası yeri değil. Bu pratik özel bir pratiktir. Yani özeldir. Yani ben öğrencilerime ne dine inanıyorsun hiç bugüne kadar sormadım yani. Onlar da bana sormazlar. Yani ne yaptığını bilen insanlar bu tip pratikleri hayatın merkezine koymaz. Senin mesela bu bir hayat tarzınsa, çok radikalsen, yani çok böyle içindeysen mevzunun, o zaman bunu yapabilir misin? Onu sorgulaman lazım. Mesela senin dinine göre eğer ıslanmak günahsa yüzücü olabilir misin gerçekten yani? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
Anlıyorum, anlıyorum.
O yüzden bu konuda ben hassasım. Olmak da zorundayım. Çünkü dediğim gibi burası minder.
Peki şey hakkında ne düşünüyorsun?
Buraya spor yapmaya geliyor insanlar. Yani.
Mesela şu an en son dönemde çıkan, mesela Habib neredeyse şey gibi oldu. Bir tür hani Allah'ın aslanı gibi şeyi, hem İslam coğrafyasında öyle bir temsiliyeti var, hem de bunu aslında bir tür şeye de, pazarlamaya da çevirdi ve ciddi anlamda da o coğrafyada işte UFC onun sayesinde Abu Dhabi'ye geldi. Efendime söyleyeyim.
Onun sayesinde sürü... gelmedi. UFC'nin zaten gizli ortakları Araplar.
Ama
yani zaten sahibi
benim,
adamlar.
Ben, yani. Benim bildiğim ilk event onunla oldu diye ben öyle dedim.
Ha yok. Ya onun için değildir yani. O tabii onlar için bir kimlik, bir identity oldu orada. Çünkü kendileriyle özdeşleştirebildikleri, oradaki gençlere pazarlayabildikleri bir dövüşçü.
Bir de Conor orada şey yaptı ya, işte viski iç dedi, yok dedi, onun diniyle dalga geçti falan. Bu sefer o kazanınca hani böyle bir Muhammed Ali vari. Çünkü gece 4'te mesela eskiden Muhammed Ali'nin boks maçları izlenirmiş yani bizim için. Ki mesela Muhammed Ali o konuda çok ilginç bir şey. Çünkü Habib gibi değil yani. Gündelik hayatı çok da şey değil. Din yani din... Hani harama bulaşmış diyelim yani, hani en azından biyografisinde falan onlar biliniyor. Mesela Habib çok daha katı, ekstremist yani. Ama aslında yaptığı sporda da bunu mesela minderde ne kadar sağlayabiliyor o da zor bir şey. Yani şeyi de
niye
bilmiyorum.
Zor?
Yani çünkü şöyle,
yani kendisi
en basitinden
düşünen...
göbek deliği mesela gözükmemesi lazım mesela atıyorum. O dönem.
Ama
o
dövüşüyor.
Şey. Dövüşüyor işte, onu demeye çalışıyorum.
Aha.
Hani böyle bir ara form bulmaya çalışıyor. Yani
nasıl buluyorsun?
Ara i̇şte form. Bilmiyorum onu sormak lazım. Ama
yani,
şey
işte orada bir sıkıntı var. Yani bu seçeneklerle alakalı.
Dolayısıyla esneyebil, yani orada mesela atıyorum kendi şeyinde inisiyatifiyle diyeyim biraz esnetiyor ve belki mesela atıyorum bulunduğu yerlerde de o mesela şunu düşünüyorum. Diyelim bu Aziz şey George St. Pierre'in jiu-jitsu hocasının adı neydi? Ali mi?
Tam adamına sordun ya isim.
Abi ya şeyin. Evet. Niye biz hep böyle unutuyoruz?
Bizi ben hep unuturum da sen unutmaman lazım.
Ben evet.
Sen şey değil miydin oğlum? Bu basketbol şortlu çocuğu temsil
evet,
etmiyor.
Evet evet evet. Ama bizi de bozdu. Ben de bozdum.
Tamam anladım evet.
Neyse.
Zahab.
Aziz Zahab. Neyse. Ya, onun tamam. Bir tane podcast'ında şey diyor. Ben kadınlarla rol yapmam asla diyor falan. Ya herif dindar olduğu için büyük ihtimalle yapmıyor ama şey diye bunu anlatıyor. Yok işte kadınlarla öyle bir temasa girdiğin zaman şey olabilirim.
O bambaşka bir şey.
Aynen falan filan. Ama yani çok sallama bir bahane uyguluyor. Şey diyemediği için bence. Dini sebeplerle olmadığı için. O mesela kadınları hatta ben şey de almıyorum diyor. Almak istemiyorum falan diyor. Çok garip bir şeyi var. Tarafı var. Mesela şeyi de hayal ediyorum öyle bir durumda. Habib'in gençliğini. Belki o da o dönem bir kadınla rol yapması gerekse bunu tercih etmeyecek bir şey. Dini şeyde. Ama o gücü olmadığı zaman onu mesela kabul ediyor belki tekrar güçlerine kadar. Hani o anlamda onların o yolculukları veya sporcunun kendi dini tercihleri de kendi gücüyle ve o dayatmalara karşı kendi imkanlarının fazla olmasıyla ilgili diye düşünüyorum. Yani o kadar katı burada, iki tarafta yani kim güçlüyse o onu dayatıyor gibi hissediyorum ben hep yani.
Şimdi burada bir profesyonel dövüşçü var. Bir de bu işi gelip de burada yapan, öyle bir keyif almak için yapan adam var. Şimdi profesyonel dövüşçü mesela Habib'in bir pozisyonu var. Habib diyor ki ya ben diyor bir sürü gence örnek oluyorum. Çok büyük paralar kazanıyorum. Kazandığı paralarla da orada bir sürü çocuklara yatırımlar yaptı. İşte akademiler açtı. Bir sürü genç çocuğu sokaktan aldı, çalıştırıyor falan. Olumlu şeyler yapıyor. Şimdi böyle durumlarda din esneklik sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Bildiğim bir şey değil. Ama mesela oradan bir hocasına sormuştur mesela. Demiştir ki o hoca derken hoca yani hani. Hoca efendi demiştir ki böyle böyle ben hani böyle bir şey yapacağım. O da demiştir ki ya sen bunu hayırlı bir iş için kullanacaksın falan. Öyle bir şeydi. Ben bildiğim
doğru, ben de bilmiyorum da doğru diyorsun. Anladım.
Bildiğim bir şey değil.
Kendisini
ama
yani
bilerek söylemiyorum ama kesin öyle bir şey vardır diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Çünkü bu adamlar gerçekten çok katı adamlar yani. Dini kuralları hayat tarzıyla yaşıyorlar. Ve ama bu yani profesyonel bir dövüşçü için yapılabilecek bir şey. Ama şu olmaz mesela. Ben çok yakın bir zaman önce profesyonel bir Çeçen sporcumu takımdan çıkarttım. Sponsorluğunu bitirdim. Ve sebebi de kadınlarla antrenman yapmaması ya da el sıkmaması değildi. Şunu söyledi. Dedi ki ben her şeyden önce bir Müslümanım. Ve sizin buradaki renkiniz beni ilgilendirmiyor dedi. Şunu demedi. Hocam bana ayrı bir session açın. Ben bu derse girmeyeyim. Burada böyle beraber yapalım. Bana sadece şöyle yapalım. Böyle bir şey konuşulmadı. Ama mindere girip kendi şeyini, hayat tarzını benim minderime zorladığın zaman o zaman aslında din konuşmuyoruz. O zaman başka bir şey konuşuyoruz. Yani bu bir sebeptir. Ama bir amatör mesela gelip de ya ben mindere giriyorum da bunu yapmam deme lüksü yok. Ona çünkü ben şunu diyemem. Evet sen profesyonelsin sana ayrı bir ders açayım falan. Ha istiyorsa özel ders alır. O da bir opsiyon. Yani burada şey yok yanlış anlaşılmasın. Ya adam böyle işte şöyle bir dindar ben bununla çalıştırma falan. Öyle bir şey söz konusu değil. Sistemi bozmayacak her türlü fikre, şeye, konuşmaya açığız yani. Ama sistemi bozuyorsan ben buyum kardeşim bunu da burada yapıyorum. Ben de böyle yapmam. İşinize de gelirse senin siyah kuşağın falan tanımam. Tamam mı? Dediğin noktada ben yokum. Çünkü sen de o sistemin içindesin. İki gün sonra biri de kalkıp diyebilir ki ya ben Şinto rahibiyim böyle ya da işte bir İsrailli gelsin. Mesela desin ki ya ben Müslümanla antrenman yapmam bu adamın ne hali falan. Ya onu da kabul etmem yani. Hani orada bir düzen var. O düzen bir kural var. O merkezde duran bir kural. Zengin, fakir, dindar, dinsiz, o din, bu din, güzel, çirkin, kısa, uzun, şişman, zayıf hiç fark etmez. O kurala herkes uyduğu sürece verimli bir şekilde biz büyürüz, güçleniriz. Bunları konuşmayız. Özel konudur. Evine gidersin, pratiğini, dinini, bilmem neyini yaparsın. Nerede yapıyorsan işte kilisede yaparsın, şeyde yaparsın, camide yaparsın. Ama burada jiu-jitsu yaparsın kardeşim. Yani bunu yapıyorsan varsın. Yoksan yoksun yani. Hani
ya zaten aynısı diğer taraf için de geçerlidir.
Bu benim fikrim ve benim minderime bakış açım. Kabul eden olur, etmeyen olur. Hiç fark etmez.
Yani. Ben tam o konuda mesela şeyi düşündüm. Mesela aynı şekilde sen böyle bir şeyi kabul etmiyorsun. Diğer tarafta başka türlü bir tasarım istiyor. Dediğin gibi hani buradaki kuralları sen koyuyorsan senin minderinde başka bir minderde onu istiyor. Mesela bazı spor salonları da şeyde ben internetten izlediğim kadarıyla tabii ki yani hiç Dagestan'da veya şeyde bulunmadım Çeçenistan'da. Bütün o antrenman sistemleri aslında bir tür ritüel ve dini şeyde onun bir parçası gibi. Hani öncesinde namaz kılmak, dağlara kadar koşmak, dağlarda beraber güreşmek. Ondan sonra sanki hani böyle mistik kahraman antrenmanı gibi şey yapıyorlar. Hani dağlarda
yani öyle bir yapın varsa bu tür yapıda olan sadece kendi içine kapalı bir grupla gidip çalışabilirsin. Yani. Bu da bir seçenek. Hani yani bunu doğru mu yanlış mı bu hiç konuşulmaz. Çünkü yani çok iyi dövüşçüler çıkıyor oradan. Dünyanın en iyi dövüşçüler çıkıyor. Ama dediğim gibi oradaki kişinin yorumuyla alakalı. Şimdi bak şunu anlamak lazım. Bu sporu kadınlar da yapsın. Bu sporu çocuklar da yapsın. Dövüşmek istemeyen bir insan da mesela bir bağımlılığından kurtulsun. Yani benim olaya bakış açım sadece çok iyi dövüşçü yetiştirelim. Aa gidelim milleti parçalayalım falan. Bu değil yani. Bu dövüşmek bizim yaptığımız işlerin sadece bir dalı. Ben öyle görüyorum. Ya ben sadece dövüşçü yetiştirmiyorum. Her ne kadar bizim şimdi mesela internette hep soruyorlar bana amatör yetiştiriyor musunuz falan. %90 amatör bizde. %95 amatör. Yani amatörden kastım, ya profesyonelden kastım bu işten para kazanan insan. Ama bize doktoru geliyor, polisi geliyor, değişik meslek gruplarından insanlar burada, mimarı var, avukatı var, anladın mı? Kamera arkasında insanları var. Yani bu insanların hepsi dövüşçü olmak istemiyor ki ama burada bu sporu yapabilecek bir ortam onlara sağlayıp yüksek gelirli insanlarla beraber bazı sporcuları buluşturup içimizden böyle sponsorluklar yapıp biz aslında böyle büyüdük hep. Yoksa biz de çıkalım bir daha, herkesin bir tane bir kuralı olsun, bir geleneği olsun, kapatalım kendimizi, öyle çalışalım yani, çok katı olalım falan. Ya buradaki sonuçlar çok limitli olur yani. Benim amacım sadece dövüşçü yetiştirmek değil, olmadı hiçbir zaman.
O zaten biraz salon kültürü de zaten buna göre, değil mi? Dojo Master'ının aslında yaklaşımına göre şekilleniyor. Çünkü mesela şeyi düşünüyorum, MMA kısmına geleceğim işin. MMA'de bir Habib gibi ya da böyle mesela ilk şey vardı. İlk UFC'de böyle İsa gibi çarma gelerek gelen bir tane herif vardı falan. Böyle
kim
bir,
bu?
Adını hatırlamıyorum vallahi. Bugün de
Rahip o adam.
Mesela o.
Sırtında haçla çıkıyordu.
Hani bir tür aslında.
Hoysun en zor maçıdır.
Saçını çekip falan yapıyor.
Dövdüğü. Evet.
Mesela öyle profiller aklıma geliyor falan. Ve dövüş mesela atıyorum hiç şey bir kulüp ben hatırlamıyorum. Basketbolda. Şey, bu ya bu kulübe geliyorsan kardeşim bunun kuralları böyledir. Ama mesela Gracie'ler de var, bilmemler de var. Bir de şimdi yeni nesil Amerikalıların mesela John Jones gibi hani sadece sporcu, dövüşçü böyle bir şeyleri temsil de etmiyor. Bir şeylerle ilişkisi de yok. Aslında ya, ateist mi, Hristiyan mı hani onu da
bilmediğimiz ki, bir şey. Bilmiyorsun ki, bilmemen gerekiyor.
Ama hani özel, pazarlaması şey açısından söylüyorum.
Pazarlamıyor adam kimliğini. Çünkü. Pazarlamıyor. Yani çok böyle aşırı bunu pazarlayan da var. Bugün jiu-jitsu takımları var mesela. İsmi ayet ya İncil'den.
Mesela.
Biliyorsun kim olduğunu. Dersten sonra oturup böyle dini ayin yapan, evangelist şarkılan söyleyen ekipler var. Ben bunlara şahit oldum. Bunu direkt ön plana çıkartan takımlar var. Haç olan takım var ya. Türkiye temsilciliği de var. Haç olan takım var logosunda yani. Yani ben doğru bulmuyorum. Yani ben herhangi bir dini kimliğin sporun ve jiu-jitsu'nun ya da başka bir şeyin önüne geçmesini hiçbir zaman doğru bulmadım yani. İnsanlara fayda sağlamak tarafsız olmaktan geçer biraz. Yani bu işlerde. Yani öyle olmak lazım yani. Bir taraf olmanın yeri değil ya spor. Yani bunu yaptığın zaman aslında taraf olmaktan kastım takımlardan bahsetmiyorum tabii. Yani bir bunun politika da geçerli yani. İlde de din olmasına gerek yok. Bir politik görüşte. Burada konuşulmaz. Konuşulmaması lazım. Olmaz.
Peki şey açısından ne düşünüyorsun abi? Yani kendini bu şekilde tanımlayan bir dövüşçünün bu salon özelinde söylemiyorum bu arada yani. Kendi gibi olanlara hem örnek olmak için hem de o kimliğinden gurur duyduğunu düşünürsek nasıl var olabilir bu sistemde? Yani onu mesela tamamen dini.
Kendi gibi olanları örnek olabilmek için mi?
Nasıl yani? Mesela atıyorum. Ya mesela Muhammed Ali'den sonra zenciler Müslüman olmaya başlıyor ya.
Yok.
Veya Kerim Abdülcabbar'dan sonra.
Etkileri
çok,
olmuştur.
Çok büyük etkisi oluyor.
Yani o onların bambaşka. Onun tarihi için ayrı bir şey çekmemiz lazım. Yani onların bazı dini liderlerinle alakalı bir durumu. Oradaki propagandayla alakalı.
Tabii
ama
ki.
Bunlar sadece onların böyle bir medyadaki ayakları gibi düşünmek lazım.
Yok haklısın ama hani bir temsiliyeti var. Hani var. O adam kendi geldiği işte kimliğiyle gurur duyuyorsa onu bir türlü temsil etmek istiyor. Hani o zencilerde reprezent şeyi vardır ya hani mahallesini temsil edermiş gibi o dinini veya atıyorum o geldiği background'u temsil etmek istiyor. Ama böyle bir alanda bunun mesela senin gördüğün çekinceler şey mi? Buna karşı olan kimlikten biri geldiği zaman bu minderde başka türlü bir haset oluşabilir.
Ya bir tek o değil ama yani şimdi kimlik diyorsun ya, Muhammed Ali, Muhammed Ali yani. Muhammed Ali dünyadaki en iyi boksör falan yani. Hı-hı. Şimdi bu adam tarihi adını yazdırmış. Dominant bir dövüşçü. Hı-hı. Ve deseydik ya ben teknolojiyle çok ilgileniyorum. Teknolojiyi promote edebilirdi hayat tarzı, hı-hı, olarak. O zaman da herkes ne yapacaktı? Dijitale mi yönelecekti yani? Hani bu şey değil. Sırtında bir şey çekebilirsin. Hı-hı. Sporu kullanabilirsin bunu çekmek için. Hı-hı. İstediğini promote et. Ama böyle insanların değişik inançlarının, değişik insanların bir araya geldiği ortamlarda bir inancın çok promote edilmesi diğer insanlar tarafından da garip karşılanabilir yani. Hmm. Ben hani
misyonerlik faaliyeti gibi.
Misyonerlik faaliyeti, biz yıllardır bertaraf ettiğimiz her dinden misyonerlik faaliyeti bu takımların içinde oldu olur yani. Çünkü genellikle böyle genç insanların çok olduğu yerlere infiltre etmeye çalışırlar. Ama olmamalı yani. Hmm. Olamaz. İzin vermememiz lazım bu tür faaliyetlere.
Peki şey hakkında ne düşünüyorsun abi? Bu tarz bir tür dini yapı gibi düşünülecek herhangi bir organizasyondan bahsediyorum. Sadece dövüş kulübü veya herhangi bir spordan değil sadece. Başka türlü bir hiyerarşi oluştuğu için orada kutsaliyet atfedilerek veya daha olduğundan daha hürmet göstererek oluşan bir hiyerarşi. Aslında şey, sömürü de daha fazla oluyor değil mi?
Sporun içinde mi?
Her şeyin içinde. Yani atıyorum bu bir mesela atıyorum burası özelinde de düşünülebilir. Ha. Burası bir kült gibi ilerliyor olsa, sen mesela sadece bir dojo master olarak değil, başka türlü bir alanda da saygı duyulan bir şey olsan, insan aslında daha çok sömürülme veya böyle bir daha ne denir ona? Ya özel hayatına dair de daha fazla müdahale olma belki hakkı oluyor ve o da bir tür şey
oluyor. Yani ama bu
tehlike.
Tabii. İşte onu demin zaten, hı-hı, konuşuyorduk yani. Bunu yapan, yapmaya çalışan ekoller var yani. Bunu bu şekilde böyle insanları kontrol etmek için kullanan ekoller oldu. O her zaman da olur. İnsanın doğasında var, hı-hı, bu. Burada biraz liderlerin, liderlik pozisyonunda ve karar verecek pozisyonda olan insanların, master demiyorum, bir seçenekleriyle alakalı. Yani o yönlendirmeyle alakalı. O biraz o başta duran adamın karakteriyle alakalı diyebilirim yani. Kötü kullanılabilir. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Türkiye'de bize gelen veliler var. Diyor ki 15 yaşında çocuğum var. Luta Livre'ye gönderdim. Bütün gün dini vaaz dinletiyorlar zorla çocuğa. Çok canım sıkıldı. Nereye göndereyim hocam diyor adam. Şimdi ne alakası var abicim yani? Dinle Luta Livre'nin ne alakası var ya? Ya ne alakası var yani? Yani din dinlemek istiyorsan, anlatmak istiyorsan git camide hoca ol ya. Git ilahiyat oku, bir şey oku, git kendi bir cemaatin vardır, varsa git orada bir konuşma yap. Orada yüksel. Yani senin minderde 15 yaşında bir çocuğa vaaz verecek yetkiyi sana kim verdi kardeşim? Sen kimsin ya? Sen kimsin yani? Anlatabiliyor muyum? Ya o çocuk oraya spor yapmaya gelmiş, şey yapmış, oturmuşsun. 2 saat din anlatıyorsun çocuğa ya. Yani bunun herhangi bir mantıklı açıklaması olabilir mi ya? Türkiye'den MMA'ci nasıl çıkacak? Nasıl dövüşçü çıkacak? Anlıyor musun ne demek istediğimi? Yani bunlar yanlış konular. Gideceği yerler de çok yanlış yani. Çünkü şu da var Semih. Dinin de bir yorumu yok. Yani burada Müslümanlık farklı olabiliyor. Çeçenistan'da farklı oluyor. Almanya'dan geliyor, bir farklı oluyor.
Afrika'da bambaşka.
Afrika'da bambaşka oluyor. Herkesin bir yorumu var, anladın mı? Ya Hristiyanlık da öyle. Yani dinlerin hepsinde bir farklı bir yorum var yani. Ne yapacağız biz? Jiu-jitsu mu yapacağız? Yani buna sadece dinler açısından bakmamak lazım. Şunu da söyleyeyim. Biz burada mesela birbirimize sadece selamlaşıyoruz. O da şu, ders başladı, ders bitti. İnsanın haberi olsun diye ve karşımıza alıyoruz insanları. Duyuru yapmak için yapıyoruz. Yani içeri girip insanlar herkesle selamlaşıyorlar. Kuralımız bu. Herkese mindere girdiğin zaman merhaba diyorsun. Bu da şey için önemli. Bazen ufak tefek hani antrenman sırasında bir şeyler olabiliyor, kırgınlık olabiliyor ama yine de hani gidip bir merhaba diyorsun yani. Öyle minderde ayrı gayrı olmasın diye yapılan bir şey. Ama öyle gözün kapalı eğilip işte ellerini çırp, tekrar eğil, bir tane fotoğraf koy oraya, bir ustaların fotoğrafları, onlara eğil, kalk, bir daha gir mindere, eğil, bilmem ne. İşte kimononu katlarken çay seremonisi yapıyormuş gibi katla falan. Ha, bunları tamamı bence bir dini pratikten farklı değil. Çünkü benim sporcumu daha iyi yapmıyor. Bu işi gerçekten benimsemiş insanlar, o profesyonellik seviyesine gelmiş, kafasında bu işi çözmüş insanlar zaten minderde ne yapıp ne yapması gerektiğini çok iyi bilen insanlar. Bizim öyle antin kuntin işlere ihtiyacımız yok. Yani kimse bozulmasın. Anlıyorum niye bazı disiplinlerin buna ihtiyacı olduğunu. Abi siz devam edin oyun oynamaya yani. Hani kimse kusuruma bakmasın ya, bu iş böyle. Net.
Peki yani ben mesela şu ana kadar konuşmamızdan da biraz çıkarttım ve biraz önceden de gelen fikirlerimle birleştiriyorum. Yani ben mesela şeyi anlamıyorum abi. Senin biraz hani kızdığın nokta olarak. Şimdi mesela bir tane kulüp var. Ya böyle bir şeyi adam diyor ki ben diyor Müslüman, sadece mesela atıyorum Müslümanlara ya da sadece Hristiyanlara ders vereceğim. Benim şeyle falan da bir işim yok.
Ya Türkiye'de sporu... var mesela. Şimdi öğrencisinin kız arkadaşına karışıyor. Müziğin dinlediği müziğe karışıyor.
İlginç bir şey ama.
Niye sen namaz kılmıyorsun diyor mesela. Yani zorla yaptıran da var yani.
Tamam mesela öyle var. Bir yer diyelim. Bu da mal meydan da yani. Hani bu diyor ki mesela ben bunu böyle öğretiyorum. İşte iyi olduğumu düşünüyorsan, bu kuralları da biliyorsan gel. Veya tam tersi. Mesela sen de diyorsun ki diyelim. Bunu tamamen varsayımsal konuşma burada.
Seçenekler yani.
Diyorsun. Böyle bir dini pratiği sen buraya taşıyacaksan gelme kardeşim diyorsun.
Tabii,
yani ikisi de eşit. Olabilir zaten ondan sonra ya ister ona git ister ona git. Yani hani sen mesela diyorsun ki ben sporu böyle temsil etmek istiyorum. O da diyor ki ben öbürünü böyle temsil etmek
Türkmen,
istiyorum.
Türkmen, Çeçen, Dağıstan, Japon, şu anda Finlandiya, Estonya, Rusya, Brezilya'dan gelip gidenler oluyor. Yani bizim minderimizde İngiliz, Avustralyalı, şu anda eğitmenlerimizden bir tanesi Avustralyalı. Ya ben size şu anda saysam sadece şu anda minderimizde 10 ülkeden insan var. Evet.
Benetton çocukları gibi.
Gerçekten öyle yani, çok renkli, çok farklı bir takım Korvos. Her yerden insan geliyor, gidiyor, misafir oluyor, kamp yapıyor. Şu anda burada kamp yapan insanlar var. Önümüzdeki ay Abu Dhabi'de dövüşecekler. Şu anda diyorum ama herhalde bu seyrederken siz bir 15 gün sonra bu yayınlanacaktır. Yani çok sevdiğimiz bir Japon'da öğrencimiz var mesela. Şimdi
Kaz.
Evet. Yani hani onu sokamazsın içeri. Buna şöyle diyemeyiz ama. Onlar yanlış yapıyor mu? Kendilerine göre doğru yapıyorlar. O beni hiç ilgilendirmez.
Biz onu kastediyorum aslında.
O beni hiç ilgilendirmez. İnsanlar seçenekleriyle yaşarlar. Annemin çok güzel bir lafıdır. Seçen seçer, oraya gider. Seçmeyen gitmez. Önemli olan sonuç konuşur. İnsanlar bir şeyi alırken buraya zaman harcıyor, para harcıyor, ter akıtıyor minderde. Yani kim ne için neye ter akıtıyor? Sosyalleşmek mi istiyor? Dini bilgisini bu işin uzmanı olmayan biri tarafından geliştirmek mi istiyor? Anladın mı ne demek istedim? Yani bu seninle alakalı bir durum. Ne için yaptığın çok önemli. Ama ben mesela gidip McDonald's'ta işkembe içmem. Her şeyin bir yeri vardır yani. Orada cami var, burada minder var. Burada antrenmanını yaparsın, orada camine gidersin. Orada kilise var, kilisene gidersin. Adam işte Budist'tir, gider başka yerde tapınağı mapınağı var mı bilmiyorum. Oralarda bir şey yapar. Ya beni hiç ilgilendirmez. Ama bizim minderimizde herkese eşit bazı kurallar olmak zorundadır yani. Merkezde durmak ve steril bir ortam yaratmak zorundayız. Bu her türlü bazı kalıpların dışında kültürlü, bilimsel spora inanan, bilimsel spor da çok önemli. Ya işte bu teknik böyledir, böyle yapacaksınız demiyorum ben öğrencilerime. Bir kahverengi kuşak geliyor mesela, ben böyle yapıyorum diyor, dinliyorum herifi. Çünkü dinlemek zorundayım. Çünkü bir şey öğretebilir bana, bir detay öğrenebilirim orada. Burası bir laboratuvardır ve bir laboratuvarda yani bir ameliyata gireceksin, ben ellerimi yıkamam diyemezsin abi, yıkayacaksın yani, mikrop kapar. Ya öyle olmaz. Yani yanlış örnek olmasın bu arada. Kimse alınmasın. Çünkü alınganlık çok popüler. Ama ne demek istediğimi anladınız hepiniz. Ya her işin bir raconu vardır. Olmaz yani.
Anlıyorum. Vallahi benim kendi adıma bir sorum kalmadı. Ama senin eklemek istediğin bir şey var mı abi?
Valla eklemek istediğim bir şey yok. Ben din konusunun aslında spor, din ve spor diye başlayalım dedik ama din ve dövüş sanatları ve aslında bizim minderimiz üzerinde daha çok konuşmuş olduk. Ama konuşmuş olalım. Yorumlarınızı bekliyoruz alta. Saygılı yorumlarınızı lütfen. Ben elimden geldiği kadar kendi fikirlerimi herkese, her inançtan ve inançsız insanın tamamına saygılı bir şekilde kendimi açıklamaya çalıştım. Yaptığım her şeyi de Türk sporunun daha iyi bir yerlere gitmesi için yapıyorum elimden geldiği kadar. O yüzden bu anlamda da geldiğim nokta bu. Söyleyecek daha fazla bir şeyim yok. Umarım kimsenin kalbi kırılmamıştır. Kırıldıysa da özür dileriz. Yani.
Ben bu kadar küçük şeyden kalbi kırılmaz kimsenin. Senin. Yani
kırılır.
Minnoş olacaksın sen mi? Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Bay bay.